Ayrım 26, sayfa 346. Beyler, dedi Stewart personeline, bu dostlarımızı karşılamak üzere üssümüzü nakledeceğiz. Arka duvarımızı bu şekilde vurmalarını beklemiyordum. Üstelik belli ki daha fazlasını yapmak üzere geri dönüyorlar. Grup dağıldı, sadece Harding rapor vermek üzere dönmüştü. Dervişler son saldırıda bazı hasarlara yol açtılar efendim. Toplam 55 şehidimiz olduğu bildirildi. 3 subay öldürülmüş, Elliot, Cartwright ve Johnson. İkisi de yaralı. Cephane? Hala iyi durumda ama Nordenfeldlerin 4'ü de devre dışı kaldı. İşe yaramaz oradalar. Ben Gatling istemiştim. Su durumumuz nedir? Hızla azalıyor efendim. Gece bastırmadan kuyulara ulaşmamız lazım. Benim niyetim de bu. Stewart eliyle kayalıklardan inen derviş süvarilerini gösterdi. Öyle görünüyor ki ellerindeki tüm güçle saldırmak üzereler. Çaresizce son zarlarını atacaklar. Emri öteki 3 duvarı oluşturan kollara da iletmeni istiyorum. İçeri çekilmeleri ihtimaline karşı. Ama onlar asla içeri çekilmeyecek efendim. Tabii ki çekilmeyecek ama yine de onları bir gör. Muharebe sırasında dervişler kale nizamının kuzey duvarını vurmuştu. Öteki 3 duvarda bulunan adamlar sadece ilk saldırıyı yaşamıştı. O zamandan beri fazla karışmamışlardı savaşa. Gerilmiş ve hüsrana uğramışlardı. Şimdi bu yeni tehlike karşısında çavuşlar aralarında dolaşıp yeni müfrezeler oluşturuyordu. Eğer düşman bir duvarı aşarsa kale nizamı çökmeye terk edilemezdi. Diğer 3 duvarın sağlam kalması gerekirdi. 4. durumdaki her adamın koşup boşluğu doldurması ve çöken duvarı takviye etmesi gerekiyordu. Daha onlar hazır olmadan davulların çılgın ritmi başlamış, 10 beyalar böğürmüştü. Derviş süvarileri yine geliyordu. Doğrudan komuta ettiği asker olmayan Penrod gözlerini kısarak güneşin yerini saptama fırsatı bulmuştu. Öğleden sonra olmuş diye düşündü hayretle. Demek 3 saatten uzun süredir oyundayız. Yanında Yakup ise kendi derdine düşmüştü. Eğer Al Salih de bana gelmezse başkası öldürecek onu. Bu asla olmayacak nazik Yakup. Penrod miğferini kaldırıp mendille alnını kuruladı ve miğferini gösterişli bir tarzda yeniden başına geçirdi. Sonra toynak seslerinin anlaşılmaz Arapça çığlıklara karıştığı, sağır edici muharebe uvertürünün yükseldiği yöne baktı. Kale nizamının eşiğine yaklaşıyorlardı. İlk sıra, dalgalı voliler halinde. Ateş! Çavuşlar bağırmaya ve düzenli olarak tüfekleri gümbürdetmeye başlamıştı. Süvariler yine ürperip sarsıldı ve ilk sıradakiler devrildi. Ama önceden hasar verdikleri noktaya doğru akın akın gelmeye devam ettiler. Ve tıpkı boynuzları birbirine dolanmış olarak dövüşen iki boğa gibi iki taraf birbirine girdi. İngilizler bir süre dayandı ve sonra geri çekildi. Beyaz askerler süngü kullanmakta ustaydı. Bu silahlar daha uzağa erişiyor ve palalardan daha kolay geri çekilebiliyordu. O gün ikinci kez Salida'nın kuvvetleri bozulmaya başlamıştı. Askerler süngüleriyle mücadele ediyor ve bazıları palalarla biçiliyordu. Ama büyük çoğunluk dayanıyor ve dervişler daha büyük hızla devriliyordu. Sonunda Osman Atalan taze kuvvetlerinin başında ortaya çıktı. Al Salida'nın arkasından geliyordu ve tüm gücüyle yüklenmekteydi. Bejaları çığ gibiydiler ve önlerinde hiçbir şey dayanamazdı. Barikatı kırdılar. İngiliz saflarında korkunç bir haykırış dolanıyordu. Düşünülemeyecek şey olmuştu. Bir İngiliz kale nizamı çökertilmişti. Dervişler sağanak halinde çılgınca bastırıyordu. Haki üniformalıları geriye püskürtmüşlerdi ve askerler arasında bir kaos baş göstermişti. İzole olan İngiliz askerleri düşüp derviş palaları altında can veriyor, sonra da toynakların altında çiğneniyordu. Durmadan öldüren savaşçılar ortalığı Allah birdir naralarıyla inletiyordu. Parçalanan kuzey duvarındaki askerler Osman Atalan'ın savaşçılarının ağırlığıyla 3'er 4'er kişilik küçük gruplara bölünmüştü. Penrod ileri koştu ve yolunu şaşırmış vaziyette geri çekilen bu çocuklardan bazılarını kendi koruması altına aldı. ''Etrafımda toplanın evlatlarım, sırt sırta, omuz omuza!'' diye bağırdı. Onun varlığını ve otoritesini hissettiler, etrafında toplanmaya başladılar. Birleştikçe dövüş hırsı içinde öfkeli bir kirpi gibi uyumlu bir bütün oluşturmuşlardı. Öteki subaylar da dağılan askerlere koşuyordu. Harding'de bir düzinesini topladı ve iki takım birleşti. Artık bir çift küçük kirpi değil, oklarını takırdatan büyük ve ateşli bir oklu kirpi oluşturuyorlardı. Büyük siyah bir deveye binen bir Arap üstlerine geldi ve alaşağı edilemeden Harding'in karnına mızrağını sapladı. Harding kılıcını düşürdü ve iki eliyle mızrağı kavradı. Arap hala mızrağın sapını tutuyordu. Tek hareketle Harding adamı semerden indirdi, birlikte yere yuvarlandılar. Penrod Harding'in düşürdüğü kılıcı kaptı ve dervişin kürek kemiklerinin ortasına indirdi. Harding kalkmaya çalıştı ama mızrağın ucu bağırsaklarına saplanmıştı. Çekmeye çalıştı fakat ucu takılıyordu. Tekrar yere çöktü, başını öne eğip gözlerini yumdu ve mızrağın gövdesini iki eliyle kavradı. Penrod onu korumak için başında duruyordu. Askerleri de iki yanını sarmışlardı. Elinde tekrar güzel bir kılıç tutmak çok hoştu. Kılıcın dengesi ve menevişli sertliği mükemmeldi. Penrod'un elinde adeta can bulmuştu. Başka bir derviş üstlerine atıldı, palasını başının üstünde döndürerek. Penrod ağır palayı havada karşıladı ve yönünü çevirdi. O esnada kolu yırtılmıştı ama derisine bir şey olmamıştı. Derviş tekrar harekete geçemeden Penrod gırtlağına indirdiği bir darbeyle adamı öldürdü. Çevresine bir göz attı, küçük takımı iyi dayanıyordu. Süngüleri donuklaşmış, kolları pıhtılaşan Arap kanlarıyla kararmıştı. ''İleri çocuklar!'' diye bağırdı Penrod. ''Gediği kapatalım!'' ''Haydi evlatlar, şunların işini bitirelim!'' diyen tanıdık bir ses duydu Penrod dirseğinin dibinde. Percy Stapleton gelmişti yanına. Miğferini yitirmişti. Kıvırcık saçları ter ve tozdan koyulaşmıştı. Ama başka bir dervişi doğrarken çılgın bir maymun gibi sırıtıyordu. Penrod Percy'nin doğal bir kılıç ustası olduğunu bir bakışta anlamıştı. Bir derviş bacaklarını doğramak üzere harekete geçince kolayca yana sıçramış ve adamın kafasına bir darbe indirmişti. Arap palasını düşürünce iki eliyle Percy'nin gırtlağına sarılmıştı. Percy seri bir darbeyle adamı akladı. ''Bravo bayım!'' Penrod gerçekten etkilenmişti. ''Çok naziksiniz efendim.'' Percy saçlarını kulaklarının arkasına sıkıştırdı ve ikisi birlikte başka gelen var mı diye etraflarına bakındı. Fakat derviş saldırısı oldukça ani bir şekilde hızını yitirmişti. Yavaşladı, durakladı, sonra yeniden ileri atılıp çökmüş İngiliz yük develerine saldırdı ve durdu. İki taraf 10. raunda yorulmuş boksörler gibi birbirine kenetlenip kalmıştı. Kimse de bir şey yapacak takat yoktu. ''Yedek kuvvetler ileri!'' General Stewart her şeyin havada asılı kaldığı o kritik anda kumandayı ele almıştı. Askerler arkasında çark ettiler. General kılıç elde uzun bacaklı bir kuş gibi ilerledi. Askerleri çökmüş develerin ardında siperde topladı ve sol kanattaki dervişleri kuşatma altına aldılar. Dağılmış ve yorulmuş İngiliz askerleri dervişlerin gelişini tazelenmiş bir cesaretle izlediler ve tekrar dövüşmeye başladılar. Bozulmuş olan kale nizamı toparlanmış ve parçalanan dış dokusunu onarmaya başlamıştı. Güçlü bir savaşçı içgüdüsüne sahip olan Osman Atalan savaşın kaybedildiği anı fark etmişti. Kısrağını geri döndürerek savaşçılarıyla birlikte son anda üzerlerine kapanan tuzaktan kurtuldular. Tepelerin güvenli alanına doğru dört nala kalkmış ve Salida ile oğullarını İngiliz kale nizamında terk etmişlerdi. Salida hala devesinin üstünde dimdik oturuyordu. Ancak yarası tekrar açılmıştı ve bacakları kan içindeydi. Yüzü bir sülfür kaynağındaki çamur gibi sarıydı ve palası titreyen ellerinden düşmüştü. Rufar babasının arkasında oturup koluyla belinden tutuyor ve ürkmüş devenin zıplamalarına rağmen dik durmasını sağlıyordu. Salida kan kaybı ve küçük oğullarının İngiliz süngüleriyle öldürülmesini görmenin verdiği şokla sersemlemiş gibiydi. Çocuk gibi ağlayarak cesetlerini arıyordu ama parçalanmış bedenler tepinen toynakların altında kaybolmuştu. Yakup Stewart'ın ihtiyat askerlerini karşılamak üzere dönen derviş saflarında bir gedik gördü. Penrod'a ''Özel bir işimi halletmem lazım efendi'' diye seslendi. Ama Percy Stapleton'la birlikte üç çılgın dervişle boğuşan Penrod onun gidişini fark etmedi. Salida'nın devesinin peşine düşen Yakup ölmüş bir Arap'ın elindeki palayı da almıştı. Salida'nın devesi tepiniyor, tekmeler savuruyordu fakat Yakup öldürücü olabilecek bu darbelerden korunmayı başardı. İki eliyle kavradığı palayla hayvanın arka bacaklarından birinin tendonlarını kesti. Hayvan böğürerek üç ayağının üzerinde ileri atıldı ama Yakup peşinden koştu ve öteki diz ardı kirişini de kesti. deve ön ayaklarının üstüne çöktü. Salida ve Rufar üstünden savrulmuştu. Rufar babasını bırakmadı ve Yakup'un ayağının dibine yuvarlanırken çarpmanın şiddetini azaltmaya çalıştı. Kafasını kaldıran Rufar onu derhal tanımıştı. ''Yakup bin Affar'' dedi. Kan davasının acısı sesine yansımıştı. Ancak iki eliyle babasını tutuyordu ve kendini koruyacak durumda değildi. ''Düşmanım'' diye haykıran Yakup adamı öldürdü. Palayı onun göğsünde bırakmış ve hançerini çekmişti. Salida'nın gümüşü sakallarını kavradı ve başını geriye çekip adamın gırtlağını boydan boya kesiverdi. Salida'nın boynu kulağına kadar yarılmış ve Yakup fışkıran kanlardan korunmak için hiçbir şey yapmamıştı. Kanları alnına sürerken kardeşimin öcü alındı diye mırıldandı. Kardeşi fahişelik ettiği ve onun yüzünden bir sürü iyi erkek öldüğü için adını anmıyordu. Salida'nın sakalını bıraktı ve adamın yüzü tozların arasına düştü. Onu orada oğluyla bırakarak Penrod'un bulunduğu yere döndü. İngiliz kale nizamı dervişlerin üstüne, deniz lalesinin küçük bir balığın üstüne kapanan duyargaları gibi kapanmıştı. Dervişler aman dilemedi. Şehitlik sonsuz yaşama ulaşmak demekti ve bunu sevinçle karşılıyorlardı. Stewart'ın adamları onların teslim olmayacağını biliyordu. Bel kemiği kırılan zehirli bir yılan gibi merhametle de olsa uzanacak her ele saldıracaklardı. Askerler kılıç ve süngülerle bıkmadan mücadele ettiler ama her bir dervişi katletmek başlı başına bir işti. Kanlarının son damlasına kadar boğuşuyorlardı. Katliam önceleri hırsla sonradan yavaşlayarak akşam üzerine kadar sürdü. Bitmiş göründüğünde bile bitmemiş oluyordu. Ceset yığınları arasından fırlayan tek tük ansarlar ansızın birini öldürebiliyordu. General Stewart ilerleme emri verene kadar bu biçimde bir düzineden fazla asker öldü. Kendi kayıplarını toplarken epeyce fazla olduğunu gördüler. Toplam 94 yaralı ve 74 ölü İngiliz, kendi battaniyelerine sarılı olarak yanlarındaydı. O şekilde açık arazinin sonundaki Abu Klea kuyularını gösteren hurma ağaçlarına doğru harekete geçtiler. Hurma ağaçlarına gelince kumlu toprağa basit mezarlar kazarak ölülerini yan yana sıralar halinde gömdüler. Penrod Seyyar Hastanede Harding'i ziyarete gidebildiğinde gece olmuştu. ''Size kılıcınızı getirdim efendim.'' Güzel silahı uzattı. ''Teşekkürler Ballantyne'' diye fısıldadı Harding zayıf bir sesle. ''Karımın hediyesiydi.'' Yüzü bal mumu gibi sarıydı. Sedyesini ateşe yaklaştırmışlardı çünkü üşüyordu. Güçlükle uzanıp vedalaşır gibi kılıcına dokundu. ''Yine de artık onu kullanabileceğimi sanmıyorum. Benim için sakla ve bugünkü gibi kullan.'' ''Bunu kabul edemem efendim. Bizimle birlikte Hartum'a geleceksiniz.'' diye yanıtladı Penrod. Ama Harding yine sedyeye yığılmıştı. ''Pek sanmıyorum.'' diye mırıldandı. Haklıydı. Sabah olmadan ölmüştü. Öteki adamların kıpırdayacak hali kalmamıştı. Hartum'da onları bekleyen o büyük ve yalnız adamı aklından çıkaramasa da Stewart onları bu durumda ilerlemeye zorlayamazdı. Toparlanmaları için geceyi ve ertesi sabahı onlara bıraktı. Öğlene kadar hurma ağaçlarının yetersiz gölgesinde dinlendiler. Kuyulardaki su pis ve neredeyse deniz suyu kadar tuzluydu. Siyah çayla kaynattılar ve şekerin sonunu bu sıvıya kattılar. Öğle saatlerinin perişan edici sıcağı başladığında Stewart daha fazla gecikmeyi göze alamadı ve yola devam emri verdi. Ağır yaralıları develere yüklediler ve hareket boruları çaldığında kaynayan yeryüzünde ıkına sıkına ilerlemeye başladılar. Günün geri kalanını ve geceyi yürüyerek geçirdiler. Güneş doğana kadar 37 kilometre yol yapmışlardı ve sonunda durdular. Gidecek halleri kalmamıştı. Yorgunluktan perişan olmuşlardı. Adam başı birkaç kupa suları kalmıştı. Develer tamamen devre dışıydı. Yakındaki nehrin kokusunu aldıkları halde yola devam edemiyorlardı. Yaralıların hali de kötüydü. Suya ulaştıramadığı takdirde çoğunu kaybedeceğini biliyordu Stewart. Penrod'u bulması için bir ulak gönderdi. ''Ballantyne, senin bölgeyle ilgili bilgine ihtiyacım var yine. Nehir ne kadar uzaklıkta?'' ''Çok yaklaştık efendim. Yaklaşık 6,5 kilometre kaldı. Bir sonraki tepenin ardında görebileceksiniz.'' ''6,5 kilometre?'' Stewart düşünceye daldı. Dönüp tekrar perişan İngiliz birliğine baktı. ''6,5 kilometre, 100 kilometre gibi gelebilirdi onlara.'' Tam tekrar bir şey söyleyecekken Penrod atıldı. ''İleri bakın efendim.'' nehirle aralarında yükselen tepenin ardında yaklaşık 50 kişilik bir derviş birliği ortaya çıkmıştı. Tüm subaylar teleskoplarına davrandı. Penrod Osman Atala'nın sancağını tanımıştı. Sonra adamların ortasında krem rengi kısrağa binen uzun yağız figürü seçti. ''Çok fazla değiller'' dedi Sir Charles Wilson. Yani Stewart'ın komutan yardımcısı ama ses tonu kuşkuluydu. ''Fazla sıkıntı çekmeden haklarından gelebiliriz. Saldırmaya cesaret edebileceklerini sanmıyorum. Daha önce verdiğimiz dersten sonra.'' Penrod ona karşı çıkmak üzereydi. Atala'nın zeki bir taktik adamı olduğunu belirtmek istiyordu. Adamları tamamen telef olmadan önce onları savaştan çekmişti. Önceki gün ve gece boyunca gölge gibi İngilizleri izleyerek iyice yorulmalarını beklemiş olmalılardı. Penrod ağzına gelen sözleri güçlükle yuttu. ''Sen bir şey mi söylemek istiyordun Ballantyne?'' Stewart'ın teleskopu hala gözündeydi ama Penrod'un tepkisini de gözden kaçırmamıştı. ''Şu krem rengi ata binen Osman Atalan, sanırım göründüklerinden daha kalabalıklar. Onlar Abu Klea'da nispeten az yıprandılar. Atalan'ın savaşçılarına hemen hemen hiçbir şey olmadı orada.'' ''Muhtemelen haklısın.'' diye onayladı Stewart. ''Sağda bir toz bulutu var.'' diye gösterdi Penrod. Tüm teleskoplar o yana döndü ve tepenin sırtında birkaç yüz derviş süvarisi daha belirdi. Sonra solda daha büyük bir toz bulutu kalktı. Düşmanın sayısı hızla 50'den binlere ulaşmıştı. Öfkeli ve sessiz savaşçılar Nil'e giden yolun başını kesmiş bakıyorlardı. Stewart teleskopunu indirdi ve sinirle kapattı. Doğruca Sir Charles Wilson'a bakıyordu. ''Burada etrafı çevrili geçici bir kamp hazırlayıp yüklerle yaralıları yerleştirmeyi ve onları korumak üzere sağlam 500 kişi bırakmayı öneriyorum. En iyi adamlardan 800-900 kadarıyla da nehre ulaşacağız.'' ''Develer yorgunlar efendim.'' Wilson atılmıştı. ''Bunu asla yapamazlar.'' ''Bunun farkındayım.'' dedi Stewart kuru bir sesle. İçinden komutan yardımcısının bir gül yatağında bile gübre kokusu duyan cinsten bir adam olduğunu düşünüyordu. ''Develeri de burada yaralılarla bırakıp yürüyerek gideceğiz.'' Subaylarının şok olmuş görüntülerini aldırmadan Penrod'a baktı. ''Bizi nehre ulaştırman ne kadar sürer Penrod?'' ''Yaralılar ve yükler olmadan 2 saatte oraya götürebilirim sizi efendim.'' Güvenle konuşmuştu ama aslında öyle hissetmiyordu. ''Gayet güzel. Birlik komutanları en güçlü ve sağlam adamlarını seçecek. 40 dakika sonra yani 15.00'da hareket edeceğiz.'' ''Bunlar nasıl adamlar?'' diye merakla sordu Alnor. Atlarının üstüne tükenmiş vaziyetteki İngiliz birliğinin toparlanmasını ve harekete geçişini izliyorlardı. ''Ne hayvanları ne de suları var ama yine de geliyorlar. Allah aşkına ne cins adamlar bunlar.'' ''Kudüs'ten 800 yıl önce atamız kaderin mutlak hakimi Saladin'le dövüşmüş olan adamların torunları.'' diye cevap verdi Osman Atalan. ''Eski Haçlılar gibi, kızıl haç insanları. Ama ne de olsa sadece insan hepsi. Onlara bakın ve Haddin Savaşı'nı hatırlayın.'' ''Haddin'i hiç unutmamalıyız.'' diye hak verdi savaşçılar da. Haddin de Saladin bu adamların yorulmuş, susuzluktan delirmiş bir ordusunu tuzağa düşürdü ve bir çırpıda yok etti. Kayıplar o kadar çoktu ki kafirlerin elinden müminlerden çalıp 88 yıl ellerinde tuttukları Kudüs'ü kurtardı. Osman Atalan üzengilerinin üstünde yükseldi ve palasıyla yürümekte olan adamları gösterdi. Taşlık gri düzlükte minik ve önemsiz görünüyorlardı. ''İşte burası da bizim haddinimiz. Güneş batmadan önce bu orduyu yok edeceğiz. Biri bile nehre canlı ulaşamayacak. Allah ve Mehdi adına.'' Savaşçılar da palalarını kaldırdılar. ''Zafer Allah'ın ve Mehdi'sinindir.'' diye bağırıştılar. Yavaş hareket eden İngiliz kale nizamı önlerindeki alçak tepeyi tırmanırken dervişler sırtın ardında gözden kaybolmuştu. İngilizler ıkına sıkına yola devam etti. Her birkaç yüz metrede bir dalgalanan safları düzeltmek ve gruptan kopanları hizaya sokmak üzere duruyorlardı. Kimseyi dervişlere bırakamazlardı. Sonra yeniden yola koyuluyorlardı. Bu duraklamalardan birinde Stewart yine Penrod'u çağırdı. ''Bu sırtın ardında ne var? İlerideki araziyi tarif et.'' diye emretti. ''O sırttan nehir kıyısındaki Metemma kenti görünür.'' dedi Penrod. ''Arada sık çalılardan ve kumullardan oluşan yaklaşık 800 metre eninde bir şerit var. Sonra dik yamaçlı Nil kıyısı bulunuyor.'' ''Lütfen tanrım, sırttan bakınca Gordon'un istimbotlarının kıyıya bağlanmış olduğunu ve bizi Hartum'a götürmek üzere beklediklerini de görelim.'' Stewart bunları söyler söylemez ilerideki sırtta bir değişim olmuştu. Bütün sırt sıcak güneşi görünce açılan pamuk kozaları gibi bembeyaz tüfek dumanlarıyla dolmuştu. Boxer Henry mermileri kırmızı toprağa düşüyor ve beyaz kuvars kayalarından vınlayarak toz kaldırıyordu. ''Karşılık vermeyecek miyiz efendim?'' diye sordu Wilson. ''O sırta tırmanmadan temizlememiz gerekmez mi?'' ''Buna zaman yok, yürümeye devam etmeliyiz.'' diye kestirip attı Stewart. ''Sözümü gaydacıma iletin.'' General Sir Herbert Stewart'ın özel gaydacısı tıpkı generali gibi dağlıydı. Tam generalin sevdiği gibi ekose bir etek giyiyordu ve sırtından kurdeleler sallanıyordu. ''Bir yürüyüş marşı çal.'' diye emretti Stewart. ''Road to Isles'ı çalayım mı efendim?'' Dipnot, ''Road to Isles ada yolunu.'' ''Sen benim ne sevdiğimi bilirsin değil mi genç Patrick Duffy?'' Gaydacı kale nizamını 20 adım önünde yürümeye başladı. Eteği uçuşuyor ve gaydasından duyanlarda savaşma arzusu uyandıran garip nameler yükseliyordu. Mermiler hala etraflarında uçuşmaktaydı. Birkaç dakikada bir adam vurulup yere düşüyordu. Arkadaşları onu kaldırıp taşıyarak ilerlemeye devam ediyordu. Derviş nişancıları bu kararlı ilerleyiş karşısında geri çekildiler. Tepe sessiz ve ıssız kaldı. Birlik tepeye doğru yürümeyi sürdürdü. Birden sırtın ardına gizlenmiş davullardan havayı titreten bas sesler yükseldi. Sonra sanki yerde titremeye başladı. Toynak gümbürtüler arasında beja süvarileri ileride ortaya çıktı. Kale nizamı durmuş ve saflar sıklaştırılmıştı. İlk atlı hücumu ateşle karşılandı ve atlılar geri çekildi. Sonra ikinci ve üçüncü atışlarla büyük kısmı yok edildi, kalanlar dört nala kaçtı. Askerler yaralı arkadaşlarını toplayıp tekrar ilerlemeye başladı. İkinci beja saldırısı yine yeri göğü inletti. Davullar gümbürdedi, ombeyalar feryat etti. İngilizler ölü ve yaralıları yere bırakıp geçit vermez bir duvar oluşturdular. Saldırı onların karşısında çözüldü ve geriledi. Bitmek bilmez yürüyüş yeniden başladı. Yere düşen dervişleri geçtiler ve arkalarından saldırmalarını önlemek için belki canlı kalan vardır diye hepsini süngüden geçirdiler. Sonunda ön saf gökyüzü çizgisine ulaştı. Kavrulmuş gırtlaklarından boğuk bir sevinç çığlığı koptu ve çatlak kan içinde kalmış dudaklarıyla tebessüm ettiler. Önlerinde geniş, dolgun Nil uzanıyordu. Nehrin yüzeyi güneş ışınlarının vurmasıyla gümüş paralar gibi ışıl ışıldı. Ve karşı kıyıda Gordon'un filosuna bağlı küçük güzel istimbotlar bağlanmış, onları Hartum'a götürmek üzere bekliyordu. Adamların bazıları dizlerinin üstüne çöktü ama arkadaşları yardım edip ayağa kaldırdı. Penrod genç birinin ''Tanrım, su, su!'' diye bağırdığını duydu ama şişmiş mor dili yüzünden sesi boğuluyordu. Onu tutan onbaşı da bağırdı. ''Şişeler boş ama oradaki bütün suyu içebilirsin. Sıkı dur evlat. Gidip suyu alacağız. Artık kimse bizi durduramaz.'' Başçavuş da ''Durmak yok çocuklar.'' diye seslendi. ''Ter kokularınızı şu suda yıkamadan durmak yok.'' Hala gülmeye takati olanlar ve suyu görünce biraz canlanmış olanlar Nil'e doğru inmeye başlamıştı. Nehirle aralarında son olarak dalga dalga kumullar bulunuyordu. Kumullar renk renkli, kızıl ve kestane rengi, mor ve çikolata rengi olanlar vardı. Aralarındaki oyuklarda sık çalılar ve kum öbekleri görülüyordu. Kumulların ötesinde nehir boyunca karmaşık yapısıyla Metemma kenti uzanıyordu. Dar ve rüzgarlı sokakları, kulübeler, ağıllar, her şey nehrin kıyısına sıkışmış gibiydi. Bir ölüler kenti kadar sessiz ve ıssızdı kent. ''Bu kent bir tuzak efendim.'' Penrod çekinerek fikrini söylemişti. ''Derviş kaynadığından emin olabilirsiniz. Adamlar o dar sokaklara girerse paramparça edilir.'' ''Haklısın Valentine!'' diye kükredi Stewart. ''Kentin aşağısından bir geçit bulun.'' Dervişlerin taciz atışları hala sürüyordu. Kumulların tepesinden aradaki boşluklardaki çalılıklardan dumanlar ve patlamalar görülüyordu. Stewart bir adım öne çıktı ve birden isabet eden kurşunla olduğu yerde döndü, sonra yere yığıldı. Penrod yanına çöktü ve kurşunun diz kapağı eklemini parçalayıp kasığına saplandığını anladı. Parçalanan derisinden kemik parçaları fırlamıştı ve kanlar akıyordu. Bu kimsenin kurtulamayacağı bir yaraydı. Stewart oturdu ve sıkılı yumruğunu açılan deliğe bastırdı. ''Vuruldum.'' dedi son bir gayretle Sir Charles Wilson'a. ''Komutayı al ve alayı mutlaka nehirden geçir. Hiçbir şeyin seni alıkoymasına izin verme. Tüm gücünle nehre ulaşmaya çalış.'' Penrod generali kaldırıp ileri götürmeye çalıştı. ''Saçmalama Ballantyne, kendi işine bak be adam. Bırak uzanayım, sen ötekilere bak. Nehri geçmesi için Wilson'a yardım etmelisin.'' Penrod ayağa kalktı ve iki iri yarı er generale doğru koşmaya başladı. ''İyi şanslar efendim.'' diyen Penrod selam verdi ve onu bıraktı. Acele edip ön safa yetişerek kumulların arasında öncülük etmeye başladı. O alçak çalılıklara bir süvari birliği gizlenemezmiş gibi görünüyordu. Ama sırttan indikçe ilerideki çalılıklar rengarenk cübbeler giymiş adamlar ve atlarla canlanıyormuş gibiydi. Birkaç saniye içinde iki taraf yine kanlı ve vahşi bir çatışmaya girmişti. Askerler salvo atışlarıyla onları gerilettikçe toplanıp yeniden saldırıyorlardı. Artık ön sıralardaki beyaz adamlardan bazıları aldıkları yaralardan değil, aşırı sıcağın yarattığı yorgunluktan ve korkunç susuzluktan dolayı düşmeye başlamıştı. İki tarafta düşen adamlarını kaldırıp ileri itiyordu. Askerlerin teri haki tuniklerde tuz hareleri bırakarak kurumuştu. Artık bedenleri terlemiyordu. Sarhoş gibi yalpalıyor ve son güçleriyle tüfeklerini sürüklüyorlardı. Penrod'un da görüşü dalgalanıp kararıyordu. Gözlerini açık tutmak için uğraşıyor ve her adımı atmak büyük bir iş oluyordu. Tam artık daha fazla dayanamayacağını düşünürken karşıdaki çalılıklar hareketlendi ve bazı atlılar ortaya çıktı. Başlarındaki kişi yeşil türbanıyla tanıdık biriydi. Altındaki krem rengi kısrağın derisi terden matlaşmış, uzun yelesi topak topak olmuştu. Osman atalan birliğin önünde ilerleyen Penrod'u tanıdı ve atını doğruca üstüne yöneltti. Penrod titreyen bacaklarına rağmen dik durmaya çalıştı. Hafif süvari tüfeği kurşun gibi ağırlaşmıştı. Onu omzuna kaldırmak bile büyük acı veriyordu. Düşmanı Osman atalanla aralarında 50 adım olmasına rağmen sanki tüm alan onun çarpık görüntüsüyle dolmuş gibiydi. Ateş etti. Tüfeğin sesi bile garip geldi ve her şey düşsel bir yavaşlıkla etrafında dönmeye başladı. Attığı kurşunun kısrağı güzelim siyah gözlerini tam üstünden vuruşunu izledi. Kısrak başını geri atarak devrildi ve bacakları spazmlarla titremeye başladı. Sonra başı arkaya düştü ve hareketsiz kaldı. Osman hayvan düşerken büyük bir gazapla üzengileri ayaklarından fırlatmış ve yere atlamıştı. Ayakta dikilip ölümcül bir kinle Penrod'a baktı. Penrod tüfeğini yeniden doldurmaya çalıştı ama parmakları uyuşuk ve ağırdı. Osman hipnotize etmek istercesine gözlerini üstünden ayırmıyordu. Sonra eğilip palasını aldı düştüğü yerden. Penrod'a doğru koşmaya başladı. Sonunda Penrod da tüfeğe fişek koyup kapatmayı başarmıştı. Silahı kaldırdı ve nişan almaya çalıştı. Sarsılan silahı ümitsizce düz tutmaya çalışıyordu. Sonunda bir an için arpacı Osman'ın göğsüne denk getirip tetiğe asıldı. Kurşunun emirin kılıç tutan kolunu sıyırdığını ve geride kanlı bir iz bıraktığını gördü. Ama Osman ne yana kaçılmış ne de palasını bırakmıştı. Doğruca üstüne geliyordu. Penrod'un iki yanındaki askerler tüfeklerini ona doğrulttular. Bu kez de mermiler kuma ya da etrafındaki çalılara saplandı. Osman adeta dokuz canlı gibiydi. ''Öldürün şu adamı!'' diye bağırdı Wilson. Ses tonu tiz ve asabiydi. Öteki Arap atlıları da emirlerinin attan düşüp koştuğunu görmüştü ve safları dağılmıştı. Savaşçılarından biri tek başına koşan Osman'a yöneldi. ''Geliyorum efendim.'' ''Bırak bana Alnor, bu iş bitmedi henüz.'' diye bağırdı Osman. ''Bugünlük bu kadar yeter, yine dövüşeceğiz.'' Atını hiç yavaşlatmayan Alnor eğerden eğildi ve Osman'ı yakalayıp yukarı arkasına çekti. Gür çalılara doğru giderlerken Osman dönüp Penrod'a baktı. ''Daha bitmedi, Allah şahit daha bitmedi.'' Sonra gitti. Derviş süvarilerinin geri kalanı da aynı hızla ortadan kaybolmuş ve ortalığa garip bir sessizlik çökmüştü. İngiliz saflarından bazı askerler yine yere çökmüştü. Artık bacakları taşımıyordu onları. Ama çavuşların bağırışlarıyla canlandılar. ''Ayağa kalkın çocuklar, tam önünüzde nehir var.'' Stewart'ın gaydacısı körüğünü şişirdi ve Scotland'lı Brave nameleri çöle yayıldı. Dipnot, cesur İskoçya. Adamlar silahlarını sırtladılar, ölülerini topladılar ve kale nizamında bir kez daha yola koyuldular. Ön sırada yalpalayan Penrod çatlak dudaklarındaki kurumuş kanı ve tuzu yaladı. Başka atlı var mı diye önlerindeki çalılıkları incelerken bedeninde kalan son birkaç damla ter aldından süzülüp kan çanağına dönmüş gözlerini yaktı. Ama dervişler gitmişti, adeta buhar olup uçmuşlardı. İngilizler Nil'in yüksek kıyısına ulaştılar ve karşı kıyıdaki istimbotlara el sallayıp bağırmaya başladılar. Gemiler gözlerine güneşli bir pazar sabahı Londra'da gezinti yapan lüks tekneler kadar güzel görünüyordu. Her şeye rağmen kazanmışlardı, nehre ulaşmışlardı ve General Gordon'un hala direnerek beklediği Hartum'a 240 kilometre bir mesafe kalmıştı.